Patent Efekt Podcast'in 60. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Berlin'den Nevada'ya, Nevada eyaletinin Las Vegas şehrine uzanıyoruz. Karlı bir Berlin'den güneşli bir Las Vegas gündüzü diyeceğim. Herhalde sorarım. Şimdi saat farkı aklımda değil. Soracağım misafirlerime. Arkadaşlar bugün yine Amerika Birleşik Devletleri pazarına yönelik çok önemli bir konuyu birlikte tartışacağız misafirlerimle birlikte. Bugünkü konumuz arkadaşlar ABD pazarında fikri haklar stratejileri ve yargılama süreçlerini konuşacağız. Tabii patent özelinde daha çok konuya dalacağız ama özellikle ABD pazarına açılmak isteyen ve bu pazarda bir ürün ticaretleştirme yolculuğuna girmek isteyen kurumlarımızın, özellikle de şirketlerimizin fikri haklar stratejileri konusunda nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Patent başvuru süreçleri, freedom to operate'ler ve olası yargılama süreçlerinde bu düzen nasıl işliyor? Bu konuları işin uzmanından, işin yetkilisinden dinleyeceğiz. Neden dinleyeceğiz ve kimden dinleyeceğiz? Bugün arkadaşlar Türkiye'nin Patent Raporu 2022'nin de ana sponsorlarından biri olan Bayramoğlu Law Office'ten Gökhan Bayramoğlu ve Deniz Nihat Bayramoğlu ya da Nihat Deniz Bayramoğlu. İkisiyle birlikte çok keyifli bir sohbet yapacağım. Nevada'ya, Los Angeles'a selam olsun diyelim. Gökalp Hocam, Deniz Bey nasılsınız?
Merhaba Mustafa, teşekkür ederiz. İyiyiz. Evet, burada hava Almanya'ya göre daha sıcak. Gerçi bize soğuk geliyor ama yaz aylarının sıcağına göz önüne alırsan. Ama yine de şikayet edecek bir durumda değiliz. Herkese merhaba diyorum, selamlar. Bu öyle sanıyorum 3. podcastımız, değil mi Mustafa?
Evet, evet. Description bölümüne de diğerlerinin linklerini de paylaşacağım arkadaşlar. Gökalp Hocam'la 2020'de çekmişiz, yalnız birebir de startuplar için, tam ismini de söyleyeyim, globale açılmak isteyen startuplar için patent stratejilerini konuşmuştuk. Daha sonra geçen sene de yine Gökalp Hocam ve Deniz Bey ile birlikte başka bir konuyu değerlendirdik. Provisional patent başvurularının 5M1K'sını konuştuk. Dolayısıyla bu 3. podcast'imiz. Bunu dinleyen dinleyicilerimiz eğer diğer 2 bölümü dinlemedilerse onların da linklerini açıklamalar kısmında bulabilecekler. Deniz Bey, sizde ne var ne yok?
Burada her şey iyi. Las Vegas güneşli ama tabii ki yazın 40 derecelere alıştığımız için bu tek rakamlı 5 derece, 9 dereceler bize çok soğuk geliyor ama henüz sıfır altına inmedik. O yüzden tabii ki sizin oradan çok daha sıcak.
Vallahi ben baktım gündüz 16 dereceymiş. Onu bilmem. 16 derece gayet güzel sizin için. Geçen hafta burada eksi 10 dereceydi. Eksi 10 dereceydi dedim geçen hafta, dedim bari Türkiye'ye gidelim yani 15-16 derece güneşli, bizim arkadaşlar hepsi şey falan, kaçırdık tabii, sonra tekrar hava düzeldi derken bir daha kar yağdı falan, neyse buranın havası bir kanayan yara bizim için. Şimdi desteğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu podcast bölümümüzü de Bayramoğlu Law Office'in sponsorluğunda ve desteğinde çektiğimizi dinleyicilerimize hatırlatarak başlayalım. Tabii konuya girmeden önce, hani sohbetimize başlamadan önce, Bayramoğlu Law Office'i Türkiye'de çoğu kişi tanıyor, çoğu kişi biliyor, çoğu kişi çalışıyor. Ama yine de geçen seneden bugüne o güncellemeler olmuştur. Hem Gökalp Hocam sizi bireysel olarak neler yapar, Gökalp Bayramoğlu, Deniz Bayramoğlu neler yapar daha sonrasında, nelerle uğraşır, daha çok uzmanlığı hangi konuya odaklanmıştır ve Bayramoğlu Law Office hangi konulara odaklanıyor ve uzmanlığı hangi alanlarda çeşitleniyor? Bir de tabii çalışan sayısında da bir değişiklik var mı? Kaç oldunuz? Onu da merak ediyorum doğrusu. Gökalp Hocam sizden başlayabiliriz.
Tabii ki. Şimdi önce bir kendimden bahsedeyim. Ben patent avukatıyım Amerika'da. Aynı zamanda Avrupa Patent Vekiliyim EPA'da. Benim yani üzerinde çalıştığım konular tabii ki patent müracaatları, prosecution, patentin alınması, tescil edilmesi. Aynı zamanda Nevada ve Kaliforniya barolarına kayıtlı avukatım. Dolayısıyla mahkemelerde müvekkilleri temsil etme yetkim var. Davalara da bakıyorum. Onun ötesinde şirketin idaresiyle uğraşıyorum. Müvekkillerden gelen istekler üzerinde çalışıyorum ve onlara yardımcı olmak bizim İşimiz bu şekilde. Toplam ofis olarak Las Vegas'ta bir ofisimiz var, eskiden olduğu gibi. Tabii buraya daha fazla sayıda avukat ve patent agentler aldık işe. Toplam sayımız burada öyle sanıyorum 20 civarına ulaştık Amerika'da. Çin ofisimiz, Xiamen'de bir ofisimiz var. Geçen seferden sonra bir de Chengdu'da bir ofis açtık. Sonra iki ofisimiz oldu. Şu anda Nanjing'de, Kuzeydoğu'da bir ofis daha açmayı planlıyoruz. Üç olacak. Bir de tabii Ankara'da ofisimiz var. Orada da 9 kişilik bir kadromuz var. Toplam dünya çapında öyle sanıyorum 80 kişi civarına
Maşallah, maşallah.
ulaştık şu anda. Sağ ol. Geçen sefere göre bir şey oldu, artış oldu. Sağ olsun tabii. Yani müvekkillerimizin bize olan güveni, bizim de onları bir numaraya koymamız ve üzerinde elimizden gelen her şeyi yapmamız önemli bir şey bu. Sonuçta biz de tabii bu hizmetin sonunda biz de büyük haz alıyoruz müvekkillere yardım edebildikçe. Son gelişmeler bu şekilde Mustafa. Nihat, senin ekleyeceğin bir şey var mı?
Nefis, nefis. Çin ofisindeki yeni ofisten haberim yoktu. Hayırlı olsun. Tebrik ederim.
Ya öyle bir şey ki Mustafa, o ofisi açmamız için Nanjing'de yerel her eyaletin, daha doğrusu provinsin ve şehrin kuralları değişik. Bize dediler ki Nanjing'de ofis açabilmeniz için 10 tane, en az 10 tane şey olması lazım. Patent agent artı patent attorney.
Aa,
Amerika'da bunlar olacak.
kuralmış öyle mi?
Kural, evet. Dolayısıyla yani biz onu numarayı yakaladık. Birkaç ay önce yakaladık. Yakaladıktan sonra da dedik ki ofisi açalım orada. Daha önce istemiştik. 10 kişiye ulaşmamıştık. O yüzden açmamıştık. Şimdi artık ulaştığımız için açıyoruz.
Süper, süper. Harika. Deniz Bey?
Ben de Gökalp Bey gibi Amerika'da patent avukatıyım. Artı EQ'ye yeni başvuru yaptım. Orada da ilk aşamaları aldım. EQ'ye doğru da uğraşmaya başlayacağım. Aslında yani ben her gün yaptığım yoğunlukla mahkeme davaları, özellikle intellectual property yani fikri mülkiyet hakları. Yani tabii ki burada federal mahkemelerde işte duruşmalarda o tür işlerde uğraşıyoruz.
O zaman yakın zamanda sizin Avrupa Patent Vekilliği de geliyor diyebiliriz. Gelecek diyebiliriz.
O yakın şeye bağlı. Sınavları geçme durumlarına
Evet,
bağlı.
o uzun bir yol. 3 sene hazırlama var. Ondan sonra tabii ki o pre-exam artı ABDC.
Evet. Eminim daha kısa sürecektir. Hiç şüphem yok.
İnşallah.
Evet, inşallah.
Bu süreçte sonsuz başarılar diliyorum hepinize. Bu
Teşekkürler.
dönem Türkiye'de Avrupa Patent Vekilliği sınavını geçen bayağı yeni arkadaşlar katıldı. Bayağı LinkedIn'de falan gördüm. Tam sayıyı
Doğru.
check etmedim ama tabii Grandfather ve normal sınavı geçenlerin arasındaki farkı göremiyoruz Ipion sitesinden ama
Evet.
yine bütün sayı bir 100'ün üzerine çıktı galiba. O konuda son dönemde bir şey var. Patent vekillerinden Avrupa patent vekili olma yolunda bir artış görüyoruz aslında.
Evet. Bunu ben de görüyorum kesinlikle. Ve zaten eskiden EPO Türkiye'ye daha az sayıda vekil olduğu için yardım ediyordu. Yani kurs armalarına falan para yardımı yapıyordu. Şimdi hala yapıyor mu bilmiyorum. Ama yani Türkiye patent vekili sayısında birçok ülkenin üzerine çıktı diye biliyorum.
Evet, önemli bir artış oluyor. Bakalım 2024'te nasıl olacak? Daha doğrusu sınav ne zaman bilmiyorum da. Onu da
Mart
izleyeceğiz.
civarında galiba. İnşallah daha iyi olur ya. Yani yeni arkadaşlar giriyorlar, genç arkadaşlar. Yani bana umut veriyor gerçekten ilerisi için.
Şimdi konumuz tabii Avrupa Patent Vekilliği değil ama Avrupa pazarında ürünlerini ticaretleştirmek isteyen, Amerika pazarına girmek isteyen firmalar için, üniversiteler için, işte startuplar için vesaire. Aslında bugün biraz da US pazarındaki fikri haklar stratejilerini ve patent özelindeki stratejileri ve yargılama süreçlerini konuşacağız. Şimdi tabii ABD deyince son WIPO'nun da rakamlarına baktığımız zaman hani WIPO her sene işte IP Indicator raporu yayınlıyor. 2023'te yayınladı ama 2022 rakamlarıyla birlikte yayınlıyor tabii, bir sene geriden gelerek. Tabii 3,5 milyona yakın bir patent başvurusu var dünya genelinde ve bunun büyük çoğunluğu Çin tarafından domine ediliyor ve Asya ülkeleri. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin başvuru sayıları da artmaya devam ediyor. Yine %0.5 gibi bir rakam olması lazım ama yine bir artış içerisinde. Hem ABD'ye yapılan patent başvurular, yani ABD USPTO'ya yapılan patent başvurular, hem residentlar hem non-residentlar tarafından, hem de ABD ülkesinde yaşayan applicantların yaptığı patent başvurularının sayıları artmaya devam ediyor. Tabii Çin'le şu anda kapışıyor ama tabii nüfus farklılıkları vesairelerde göz önünde bulundurulursa belki yani o bertaraf edilebilir ama hala demeyeyim yani ABD pazarı hem inovasyon açısından hem de fikri haklar açısından top ülke. Bunu neye borçluyuz? Yani Amerika Birleşik Devletleri pazarı nasıl bir pazar ki fikri haklar konusunda bu kadar bu derecede önemli olabiliyor ve önemini hala korumaya devam edebiliyor?
Tabii ki önce ben gireyim isterseniz, sonra Deniz'e de söz vereyim. Benim gördüğüm Amerika büyük bir pazar, çok büyük bir ekonomi ve bu ekonomiden çok büyük bir pasta düşünün. Bu pastadan herkes bir pay almak istiyor ve bu pazara girip bu pazarda malını satmak istiyor. Mal olmasa bile, bir ürün geliştirmemiş olsa bile bir firma, şirket, şahıs fikri haklarını koruyup o koruduğu fikri hakkı kullanarak o ekonomiden bir pay almak istiyor. Dolayısıyla bütün bunların etkisi artı Amerika benim gördüğüm fikri haklara çok önem veren bir ülke. Ve bu da zaten Amerikan Anayasası'nın ilk yazıldığında Article 1 dediğimiz birinci bölüm, yani kongre neler yapabilir bunu anlatan bölümünde Section 8, 8 numaralı ne oluyor, fıkrası mı oluyor kısmında şöyle der, yani bilimdeki ilerlemeyi ve art, yani sanattaki ilerlemeyi sağlamak için, geliştirmek için bu sanatı yapan kişilere ya da buluş sahiplerine belli bir süre bunu kullanma hakkı, exclusive right dediğimiz. Yani bu işte patentte biliyorsun müracaat tarihine itibaren 20 yıl oluyor. Ondan sonra copyright'ta da belli süreleri var. 70 sene artı. Yani ona göre bu anayasaya yazılmış durumda. Kongreye yetki verilmiş durumda. Dolayısıyla buradan yani ne kadar fikri haklara önem verildiğini hepimiz anlayabiliyoruz. Ve de genelde çıkan kanunlar, içtihatlar, bir sürü içtihat var Amerika'da. Yani burada bizim yapmış olduğumuz, ne bileyim, müracaatın patent alınması için ofisele vermiş olduğumuz cevaplarda içtihatları kullanıyoruz. Bak burada böyle karar verilmiş, burada da böyle olması gerekir. Kanunun yorumlanması, çünkü Amerika common law olduğu için. Civil law bir ülke değil. Hani kanun var ama o kanunun yorumlanması mahkemeler tarafından yapılıyor. Dolayısıyla çok yani geniş sayıda case law var. Bunu kullanabiliyoruz. Bir de en büyük faktörlerden bir tanesi yüksek miktarda tazminat almak. Yani mesela siz gidiyorsunuz ki benim patentim ihlal edildi. Bu ihlalin karşısında benim zararım şudur. Yani bu zarar milyon dolarlar, milyar dolarlara çıkabiliyor. Apple versus Samsung davasını hatırlarsanız eğer, yani 1,5 milyar dolarlar seviyesindeydi. O nedenle diğer ülkelere göre daha fazla tazminat alma şansı var. Gelişmiş case law, içtihat kararları var. Ve de genel olarak sistem patent olsun, marka olsun, copyright olsun, bunları destekleyen bir sistem.
Pazar çok büyük olunca, dediğiniz kritik noktayı şöyle özetleyebiliriz herhalde. Pazar çok büyük olunca, yani single bir US patentin ihlal edilmesi, pazar çok büyük olunca dolayısıyla değeri yüksek oluyor. Adamın kaybettiği ticari zarar çok büyük olduğu için, pazarın büyük olmasından ve müşterilerin sayısının çok fazla olmasından dolayı. Dolayısıyla korttan alınan şey cezai yaptırım, tazminat miktarda milyar dolarlar seviyesine çıkma ihtimali çok yükseliyor. Deniz Bey, sizce ABD'yi fikri haklar açısından farklı kılan özellik nedir? Gökalp Bey'e katılıyorsunuzdur çok büyük ihtimal. Ek olarak ne söylemek istersiniz?
Genellikle evet katılıyorum ya ve çok önemli olan yani temel olarak yani ülke kurulduğunda Gökalp Bey'in dediği gibi ilk yani zaten Amerikan hükümeti federal olarak anayasada kısıtlı bir hükümet. Yani yapabileceği 18 tane şeyi var. 18 tanesinden bir tanesi bu fikri mülkiyet hakları. Yani o da başka nelerin arasında vergi yapma ve silahlı kuvvetler güçleri olması. O yüzden yani o seviyeden başladı. Ve Gökalp Bey'in de dediği gibi kanunun yorumlanması çok önemli. Anayasa, Amerika'nın anayasası 1787'de yapılan bir anayasa. 1790'da fikri mülkiyet ilk patent kanunu çıktı. Yani o zamandan beri uzun zamandır kanun mahkemelerde yorumlanan bir şey olduğu için o temeller ve oradan kaynaklanan başlayan patent kanunları ilerledi Amerika'da.
Bu 18 madde demiştiniz ya, şu yüzden mi biz şu haberleri görüyoruz, işte Biden administration işte drug patentler için şu kararı uyguluyor ya da şuna şu kararı verdi vesaire diye. Burada hani şey, Biden administration, hani bugün, ya dün Trump'tı, ondan önce başkasıydı. Bu derece hani direkt tepe başkanlık seviyesinden IP law'a direkt müdahaleler ya da direkt iyileştirmeler neden bu kadar şey gündemde?
Ben gireyim burada. Mustafa, herhalde söylediğin hani bu drug patentlerde hükümetin vermiş olduğu paraları kullanarak araştırma yapan şirketlerin işte patentlerini kısıtlamak ve dolayısıyla ilaç fiyatlarının düşmesini sağlamak şeklinde. Bu
Aynen,
tamamen
en son Aralık'taki konu buydu işte, evet.
evet, Aralık'taki konu bu. Hatta bugün mü? Geçen birkaç gün içinde Senatör Tillis var. Bu hem kendisi buluşçudur hem de birçok senatodan ve meclisten geçen kanunların şeyini hani başlangıcında her zaman ismi geçer. Yani buna karşı olduğunu açıkladı. Tam detayını okumadım şu anda ama sadece başlık olarak gördüm karşı çıktığını. Bu yürütmenin, yani Biden yürütme oluyor president olarak. Yürütmenin verdiği bir karar ve yetkisini kullanması. Dolayısıyla çünkü orada şey, yani gelip de demiyor mesela ben kendi paramı harcayarak araştırma yapmışım. Bana bir şey yapamıyor. Yürütmenin öyle bir yetkisi yok. Ama diyor ki ben harcadıysam bunu hani aralarındaki anlaşmalar çerçevesinde bunu ben kısıtlayabilirim şeklinde. Tabii bu yürütmenin burada hemen işe girip de bunu ben kısıtlıyorum demesi Amerika'da hemen olacak anlamına gelmiyor. Bunun mahkeme süreci oluyor. Mesela mahkemeye gidiyorsun, diyorsun ki hayır böyle bir yetkisi yoktur diyorsun. Bakalım daha bu göreceğiz nereye kadar evrilecek bunu yapmaya çalıştıkları şey zamanla zaman içinde ortaya çıkacak.
Başkan olsa da gücü yetmiyor diyorsunuz yani bazen.
Yok, kesinlikle. Yani şöyle hani ben ya hani eğer anayasaya bir aykırılığını görürsem bölge mahkemesine gidiyorum. Federal Bölge Mahkemesi'ne. Orada mahkeme kararı diyelim ki hakim dedi ki tamam aykırıdır bu karar geçerli olmaması gerekir. O zaman onu yürütme bir üst mahkemeye Appeal Court'a, appeal yani temyiz edebiliyor. En sonunda belki Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidiyor. Ve yargının verdiği karara göre, çünkü ayrı bir branch olarak, yani ayrı bir erk olarak onun verdiği karara göre hareket ediyor.
Ne güzel, ne güzel. Şu anda söylediklerinizden dolayı ben ufak bir demokrasi zehirlenmesi geçiriyorum şu anda. Yani bu süreç.
Ya bir de Amerikan sistemi yani bile bile kurdular. Çok çok büyük bir gemi düşünün. Yani öyle çabuk sağa sola çabuk hareket edemiyor. Çok çok yavaştan gidiyor ki eğer yani bir cumhurbaşkanı geldiyse 4 yılda 8 yılda yapabileceği değişiklikleri çok az.
Doğru. Burayı kapatacağım. Sadece ben de kendi anımla alakalı bir şey söyleyeceğim. 2015 yılında işte 10 yıl önce bir Washington DC'de bir eğitim programına katılmıştım. NIH'te, onların teknoloji transfer ofisinde. O vesileyle de Boston'a, MIT'ye bir toplantı için gitmiştim. MIT'nin mühendislik fakültesinin kapısından içeri girdiğimde karşımda kocaman bir makine vardı. Üstünde de dünyanın ilk sequence hesap makinesi IBM yazıyordu. Ve o noktada benim beynimde bir şarteller attı. Dedim ki yani biz nasıl bir ülkeyle aşık atmaya çalışıyoruz, yani nasıl bir inovasyon şeyidir bu, yani o kadar geçmiş yıllara gelen bir inovasyon kültürü, inovasyon gücü var. Tabii böyle bir güç olunca da fikri mülkiyetin korunması, fikri mülkiyetin bu kadar önemli hale gelmesi hiç sürpriz olmadı o noktadan sonra bana. O yüzden bu da benim için küçük bir anekdot. Şimdi diyelim ki tabii Türkiye'deki patent sahiplerine ya da patent alabilecek şirketlere, kurumlara hitap ettiğimiz için bu podcast vasıtasıyla da Türkiye'de diyelim ki bir şirket Amerika pazarına girmek istesin. Ama o şirketin de patenti olsun ya da olmasın. Yani ABD'de yaptığı bir başvuru veya tescil edilmiş, grant almış bir US patenti olsun olmasın. Öncelikli olarak bu şirket ABD pazarına girmeye çalıştığı zaman neye dikkat etmesi gerekir fikri haklar açısından? Yani ABD öyle Türkiye'ye veya diğer ülkelere benzemiyor. Fikri haklar konusunda acımasız. Ne yapmamız lazım? Neye dikkat etmemiz lazım? Yani ne yapmamız lazım? Ucu açık bir soru ama neye dikkat etmesi lazım kurumların?
Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. Çünkü daha önce bu tür sorularla karşılaştım. Bir şirketin kendi malını Amerika'da satması için ben patent alayım, patent aldıktan sonra bu malı satabilirim diye bir şey yok. Bunu sen de biliyorsun Mustafa. Yani şöyle.
En büyük yanılgılardan bir tanesi zaten.
Evet, en büyük, yani bunu özellikle üzerinde basa basa açıklamak istiyorum dinleyen arkadaşlar için. Şimdi patentinin bir kişinin, buluş sahibinin ya da şirketin patentinin olması demek malını, ürününü istediğin gibi o teknolojiyi kullanan ürünü, patentteki teknolojiyi kullanan ürünü serbestçe satıyorsun anlamına gelmiyor. Çünkü patent ne yapıyor? Başkalarının senin teknolojini kullanmasını engelliyor. Sana 20 yıllık bir şey veriyor. Yani monopoli, tekel diyoruz ya, tekel veriyor. Başkaları kullanamıyor. Dolayısıyla Türkiye'de mal yapıp Amerika'da satacak olan arkadaşlar, şirketlerin en önemli üzerinde durmaları gereken konu, benim ürünüm başkasının patentini ihlal ediyor mu? Bu da nasıl oluyor? Şimdi ben bir ürün yaptım. Benim karşımda 5 tane rekabet ettiğim şirket var. Bir kere bunların bir patentleri var mı? Ona bakacağım. Patentlerini inceleyeceğim. Benim ürünümle karşılaştıracağım. Bir de onun dışında o 5 tane veya 6 tane, neyse kaç taneyse, hani rekabet ettiğim firmaların dışında bir research yapıp, bir araştırma yapıp başka patentler var mı? Onlara bakacağım. Yani buna dediğimiz gibi freedom to operate diyoruz ya. Hani benim Amerika'da serbestim var mı? Ben pazara girdiğimde benim arkamdan biri gelip de benim patentimi ihlal ediyorsun der mi? Yani normal şartlar altında bir patent müracaatı yaptığında, Amerika'da patenti aldığında, hani o teknoloji demek ki yeni bir teknoloji demektir. Ama bu demek değildir ki üründe bazı şeyler, yani ne bileyim, algoritma veya devre ya da kimyasal madde kullandığında başkasının patentini ihlal etmiyorsun anlamına gelmiyor. Bu çok önemli. Buna en önemli konu bu. Pazara girerken araştırma yapmak ve başkasının patentini ihlal etmediğinden emin olmak.
Ve bu konu o kadar bizde eksik ki, yani Türkiye'de inanamazsınız. Yani patenti olsun olması fark etmez. Öyle bizde bir hani şey haldır huldur girmek tabiri vardır ya. Biraz öyle oluyor genelde.
Samimi konuşmak gerekirse bu sadece Türkiye için geçerli değil. Diğer ülkelerde de var bu. Yani bizim iş yaptığımız bir sürü ülkeler var. Genel olarak hani özellikle businessman dediğimiz iş insanları, hani Şöyle sorularla çok karşılaştım ben. O yüzden onu açıklamak, özellikle açıklamak istedim. Ya benim patentim var. Ben bu malı satabilirim şeklinde. Hayır, öyle değil dediğin zaman ya nasıl öyle değil ya? Patentim var benim. Onu izah ediyoruz. Az önce izah ettiğim gibi. Dolayısıyla ama sadece Türkiye için geçerli değil bu. Genelde yani çünkü iş yapan insanlar, ona da saygı gösteriyorum. Anlıyorum. Yani bir yatırım yapıp, ürün yapıp o pazardan payını almak isteyenler yani istiyor. Doğru bir şey. Zaten bizim de burada yaptığımız senin de yardımınla insanları aydınlatmak. Buluş sahiplerini, şirket sahiplerini, şirket kuranları, burada mal satmak isteyenleri aydınlatmak. Freedom to operate çok önemli. Ürünün başkasının patentlerini ihlal etmediğinden emin olmak. Ha, ne oluyor? Mesela pazara giriyor bir şirket. Diyelim ki böyle bir araştırma yapılmamış. Sonra mesela biz cease and desist dediğimiz tehdit mektupları alıyoruz karşı tarafın patent sahibinin avukatından. O zaman genelde bize geliyor müvekkillerimiz, diyorlar ki işte bunu şey yap karşı tarafa. O zaman infringement analysis yapıyoruz. Bir ihlal var mı yok mu? Karşı tarafa mektup yazıyoruz. Bazen mahkeme süreci başlıyor. Yani bir şekilde oluyor. Ama en ideali, sen bana ideali ne diye sorarsan, en ideali Freedom to Operate yapıp temizsin. Yani o zaman kafan şey, bir de şeyi de önlüyor Freedom to Operate yapmak. Mesela sen bunu yaptığın zaman karşı taraf gelip benim patentimi ihlal ediyorsun dediğinde, Amerika'da şu var. Yani mesela daha önceki sorduğun soruya belki verilecek cevaplardan bir tanesi de buydu. Hani burada zararının 3 katını alabiliyorsun. Ne zaman alabiliyorsun? Eğer ürünü piyasaya süren, ihlal eden kişi ya da kuruluş bunu willful dediğimiz, yani bilerek yapıyorsa. Bilerek yapmak nasıl oluyor? Mesela hiçbir analiz falan yapmamışsın. O zaman diyor ki bunu diyor bilerek yaptın sen. Ama bir analiz yaptıysan, sana bir avukat dediyse sen bu patenti ihlal etmiyorsun ve sen de ona dayanarak bir ürün yapıp piyasaya sürdüysen, o zaman o 3 katı tazminat verme şansı çok daha azalıyor mahkemede. Hani sıfıra inmiyor ama azalıyor.
Burası çok kritik. Buna tekrar geleceğim ama Deniz Bey'in de görüşlerini çok merak ediyorum. Bu konuya döneceğim. Burası çok kritik. Burayı daha da açmanızı isteyeceğim sizden Gökhan Hocam. Deniz Bey.
Evet ve yani piyasaya ilk girdiğinde şirketlerin bakacağı yani hem saldırı hem savunma. Savunma açısından FTO yani piyasada ne var ne yok bilme çok önemli. Saldırı açısından kendi patent başvuruları varsa ve sonra patent tescilleri olunca başkası geldiğinde karşı tarafın ya yapmayın cease and desist diye mektup gelince benim de patentlerim var. Şimdi bir savaş gibi bir şey olabilir. Anlaşmayı yani iki tarafın bir anlaşmaya gelmesini de yani ilerletiyor. Ki yani ha bak burada başka bir şirket var. Bu şirketin hiçbir patenti yok. Sadece benim patentlerim var. O zaman mahkemeye gitme oranı çok daha yükseliyor. Çünkü bana da yansıyabileceği kötü sonuçlar da olabilir diye düşünce yok. Olmuyor.
İhlal kısmına da gireceğiz. Bence de bu konuda çok değerli oldu Deniz Bey'in de görüşleri. İhlal konusuna da geleceğim aslında. Bahsettiğiniz küçük küçük ama öncesinde bu willful infringement kısmı. Yani ben ABD pazarına ürünümü piyasaya süren bir şirketim ve sonradan gördük ki bir komponentim meğersem başkasına ait bir patentmiş ve bana bir ihtar mektubu geldi. Hatta üstüne gittik, davalı olduk. Eğer ki siz diyorsunuz ki eğer ki bu pazara girmeden önce Freedom to Operate analizi hazırlamış ya da hazırlatmış olup da gittiyse ve buna rağmen bu hata yapıldıysa, bu ihlal olduysa burada ne gibi bir avantaj sağlıyor? O konuya bahsediyorsunuz ve bahsediyordunuz. Orayı bence biraz açalım.
Evet, yani mahkemede şimdi bütün evrakları tabii ki discovery prosedürlerinde veriliyor karşı tarafa. Orada da gösterebiliyorsun. Gidiyorsun ki bak burada FTO vardı. FTO'da baktık, çıkmadı bir şey. Biz bilmiyorduk. Çünkü orada yani kafada olan düşünceler neydi? Çok önemli. Eğer orada avukattan bir mektup geldiyse ve dediyse bak FTO'yu yaptık. Biz bir başka kişinin patentini bulmadık. Ya da bulduk. Orada işte ihlal yapan kişinin ne bildiği ve kafasında ne olduğu çok önemli oluyor. Çünkü eğer yoktu diye bir mektup varsa o ileride mahkemeye gösterdiğinde ya da jüriye gösterdiğinde orada willful olmadığını gösterebilip tazminatları düşürebiliyoruz.
Kasıtlı olmadığımızı gösterebilmek burada kritik o zaman Gökalp Hocam. Siz ne diyorsunuz?
Evet, doğru. Yani tabii şu var, onun üzerine özellikle basa basa söylemek istiyorum. Yani bir FTO analizi alıp biz yaptırdık ve bu analiz yaptırdık. Analize göre bizim ürünümüz patenti ihlal etmiyor. Bu savunmanın elini çok güçlendiriyor. Yani willful, hani bilerek ihlal olmadığını göstermek açısından. Ama bu %100 garanti olacak diye bir şey yok. Hani olasılığını çok artırıyor. Çünkü karşı tarafın, patent sahibinin her zaman söyleyeceği, bu %100 gibi, %99.99 her zaman bilerek yapılmıştır ihlal. Dolayısıyla tazminat miktarı neyse, benim kaybım neyse çarpı 3. Hemen oradan o şekilde bir hesaplamaya gidiliyor.
Kasıtlı olduğumuz durumda, yani kasıtlı olduğumuz ortaya çıkarsa.
Aynen, kasıtlı evet. Olunan durumda. Bir de burada şey için belki biraz detay bu ama konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Ki bizim bu davalarda girdikçe gördüğümüz durumlar oluyor. Mesela diyelim bir patent var. Onun karşısında başka bir şirkette ürün yaptı ve Amerika'da sattı. Şimdi patentin sahibinin, eğer patentin sahibi de ürün yapıyorsa, o patentin numarasını ürünün üzerine yazmak zorunda. Ya ürünün üzerine yazacak yahut da ürünü yapan kişiye bizzat birebir arkadaş benim bu patentim var diyecek. Buna biz ya actual notice diyoruz ya da constructive notice. Yani karşı tarafı patentten haberdar etmek. Şimdi patent sahibi karşı tarafı patentten haberdar etmezse ne oluyor? O zaman geçmiş tazminatları alamıyor patent sahibi. Bu çok önemli bir konu. Yani patent sahibi olan birinin de karşı taraftan tazminat alması için eğer patent sahibi ürün yapıyorsa bu çok önemli. Bu herkes buna belki şey yapmayabilir, dikkat etmeyebilir. Bu Amerikan patent kanununda yazılı olan bir madde ve mahkemelerin de tabii içtihat kararlarında da var aynı şey. Dolayısıyla bu önemli. Bundan da bahsetmek istedim.
Çok önemli bir konu bu da. Bu peki şunu orayı şöyle açabilir miyiz? Yani ürünün üzerinde işte patent pending ya da patent granted vesaire numarası vesairesi. Numarasını yazmak zorunda mı yoksa sadece patented veya patent pending mi yazacak?
Patent pending zaten biliyorsun yani alınmamış bir patent için yazılan bir şey. Dolayısıyla patent pending'in pek bir şeyi yok. Yani patent pending demek bak ben bu konuda patente müracaat ettim, haberin olsun şeklinde. Amerika'da patent grant olmadan herhangi bir action yapamıyorsun. Dolayısıyla en önemli konu patent sahibinin eğer ürün de yapıyorsa, satıyorsa üzerine patent numarası. O kanunda yazıyor zaten. Patent, numara, no ve numarayı yazacaksın üzerine.
Peki ürünün üzerine yazma zorunluluğu var. Bir de şu neden yapılıyor o zaman onu da belki dinleyicilerimizin merakını giderebilir. İşte Qualcomm olsun işte bu US şirketleri büyük olsun küçük olsun fark etmez. Bu genelde US şirketlerinde var. Web sitesinde işte Our Patent List diye bir bölüm kesinlikle açıp bütün numaraları buraya yazarlar. O zaman bu da söylediğiniz gerekçeyle yapılan bir hamle midir? Yoksa onun ayrıca başka bir anlamı var mı US Law'da?
Yok, aynen bu yüzden yapılıyor onlar ve internetten yapıldığında o da biraz tehlikeli oluyor çünkü kararlar çıktı. Patent numarası ve hangi ürünlere ait olduğunu yazması gerekiyor. Bizim elimizde şu patentler var diye geçersiz diye gözüküyor. Yani mahkemeler onu tanımıyor çünkü diyor ki yani rakibin o web sitesine gittiğinde sizin hangi patentler hangi ürünlerine bağlı olduğunu göstermeniz gerekiyor çünkü o nereden bilsin? Bu da çok önemli. O yüzden genellikle yani direkt ürünlerin üzerine koyuyorlar ama Qualcomm gibi şirketler eğer ürünler çok ufacıksa ve görünmüyorsa internetten yapılıyor ya da etiketin üzerinde de konulabiliyor. Yani sadece ürün üzerinde olacak diye bir şart yok. Üründe değil de etikette olsa o da geçerli oluyor veya internetten de yapılıyor ama dediğim gibi o özel şartlara uyulursa oradan da yapılabiliyor.
Ya burada mahkeme şuna bakıyor Mustafa. Yani karşı tarafı ürünü yapan ve ihlal ettiğini ileri sürdüğün kişi ya da kuruluş, şirket bunu biliyor muydu patent olduğunu? Sen bunlara bir şekilde patentin olduğunu bildirdin mi? Nasıl bildiriyorsun? Ya patent numarasını ürüne yazıyorsun, ya ürünün üzerinde diyorsun ki işte şu web sitesine git, web sitesi budur. Buradan patentlere bak. Daha önce Deniz'in söylediği gibi o patentlerin hangi üründe kullanıldığını yazması gerekiyor web sitesinin. Yahut da telefonu açıyorsun ya da e-maille karşı tarafa diyorsun ki ABC şirketi bak sen bu ürünü yapacaksın, bizim patentimiz var, bilgin olsun. Bu kadar. Bilgin olsun. Yani orada tehdit falan etmiyorsun. Bilgin olsun. Ha şimdi ne oldu? Karşı tarafın haberi oldu. Buna ya direkt olarak haber verdin, ya ürünün üzerine patenti yazarak haber verdin, ya da web sitesi koyup web sitene şu patent şu üründe kullanılıyor diyerek bir şekilde haber vermiş oldun. O zaman geçmiş damage dediğimiz yani tazminat zararları tazmin edebiliyorsun. Aksi takdirde yok.
Bir de bunu ekleyeyim. Yani patent ihlali Amerika'da strict liability olduğu için, yani bu kusursuz bir sorumluluk durumu. Bu bütün konuştuğumuz, yani bilgi, willful infringement, bunlar tazminat için sadece. Yani bu hiçbir zamanda mahkemenin yani tedbir kararı çıkarmasını engellemiyor. Yani o yine de ihlal olabilir ama tazminatlar düşebilir. Bir de yani patent sahibi için önemli olan, yani davanın değerini yanlışlıkla ya da bilmeden düşük seviyeye indirmemesi.
Evet, bunu disclaimer olarak vermemiz iyi oldu Deniz Bey. Çünkü şey anlamı da çıkabilir yani. Aa, benim rakibim patent numarasını ürüne yazmadıysa o zaman ben serbestçe ürünümü Amerika Birleşik Devletleri'nde satabilirim anlamı olmasın. Toplatırlar ha.
Kesinlikle, kesinlikle yani burada şey var. İhtiyati tedbir kararı verebilir mahkeme. Tedbir kararı verebilir, tamamen durdurabilir. Gittiği mahkemeye göre mesela International Trade Commission dediğimiz Washington DC'deki idari mahkemeye giderse tamamen gümrükte durdurur girişini. Geriye dönük tazminatta bir sıkıntı olsa bile ileriye dönük hiçbir sıkıntı olmuyor.
Ürünümü bir şekilde ben orada ticaretleştiremeyeceğim. Yani bunu o patent ihlal ettiğim için zaten engelleyecek, ama bu oradaki Amerika'daki patent sahibi ürün numarasını üründe veya işte vermediyse vesaire, bana yükleyeceği tazminatı istediği gibi alamayabilir.
Evet. Bu konuda bir şeye daha değinmek istiyorum müsaadenle. İhtiyati tedbir ve tedbir kararları da tazminatın dışında. Bunlar patent konuda eskiden çok daha kolaydı. Patenti olan herkesin bu ihtiyati tedbir ya da tedbir kararı alması kolaydı. Bunu mahkemeler zorlaştırdılar zamanla. Şimdi daha zor hale geldi. En son Anayasa Mahkemesi'nin eBay kararı vardı. Bundan yıllar önce. O karara dayanarak zorlaştı, oldukça zorlaştı. Şimdi Kongre'de yeni bir kanun tasarısı var. Bu kanun tasarısına göre yine o sana dediğim Senatör Tillis ile beraber bir senatör daha var. Şu anda adı aklıma gelmedi. İkisinin üzerinde çalıştığı bunu kolaylaştırmak istiyorlar. Yani patenti olanın tekrar pendulum gibi bir taraftan bir tarafa gidiyor ya. Şimdi geldiğimiz taraf tedbirin ve ihtiyati tedbirin daha zor olduğu. Öbür tarafa doğru gidiyoruz şimdi. Tedbirin ve ihtiyati tedbirin daha kolay olacağı kanun geçerse eğer. Yani o kadar
İçerse kolaylaştırmak istiyorlar.
aynen kolaylaştırmak istiyor. O da ürün yapan ve satan kişilerin aleyhine gelişen bir durum. Patent sahiplerinin lehine gelişen bir durum.
Konu şu anda patent ama marka da bu aslında bu kanun geçti ve geçmiş halde şu an markalarda tedbir kararı alması çok daha kolaylanmış bir vaziyette. Patentlerde ileride kanun geçerse o da kolaylaşacak.
Dolayısıyla patent ihlal analizi, risk analizini yaparken bir yandan da markanızın aynı ticari sınıflarda, aynı marka sınıflarında Amerika Birleşik Devletleri'nde de korunup korumadığından olduğunca emin olarak o piyasaya girmemiz lazım. Yoksa ihlal davası vesairesi oluşana kadar zaten ihtiyat tedbir kararı çok kolay bir şekilde alınabiliyor diyor Deniz Bey.
Evet, aynen ve yani daha tehlikeli Amazon'da ve eBay'de, yani online platformlardaki satan kişiler bazen hiç görmenen ve duyulmaman bir davadan bir tedbir kararı çıkıyor. Yani çok oluyor. TRO diyorlar, Temporary Restraining Order. O çıkıyor. Bu sefer hem ürünler satılmıyor, hem Amazon'da veyahut da eBay'deki bütün banka hesapları donulmuş bir hale getiriliyor. Ve yani haberi fazla olmadan sürpriz olarak davanın içinde bulmuş oluyor şirketler. Yani markalar Bu yüzden çok güçlü ve çok kullanılıyor davalarda.
Hemen bir gireyim, açıklama yapayım. TRO dedin, Temporary Restraining Order. Onun karşılığı Türkçe'de ihtiyati tedbir oluyor.
İhtiyat tedbir kararı.
Evet.
Aynen. Tabii amacımız yargılanmamak. Yani ABD pazarına girip birilerinin patenti ihlal etmemek, olabildiğince iyi bir market segmenti belirleyip ürünümüzü ticaretleştirmek, olabildiğince market büyüklüğünden, pastadan pay alabilmek. Peki oldu da diyelim ki 1 yıl sonra, 2 yıl sonra bir şirketin meğersem patentini ihlal ediyormuşuz ya da karşı taraf öyle iddia ediyor. Ben bir davayla yani mahkemede bu işi bana dava açmasını açmaması üzerine nasıl bir hamle yapabilirim? Yani ben kortta milyon dolarlar harcamak istemiyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu iş çok pahalı. Ne yapabilirim? Yani gidip elini ayağını mı öpeyim? Ne yapacağız yani? Strateji ne olmalı burada? Biz ettik sen etme mi diyelim? Ne diyelim yani?
Yani genellikle konuşmalarla hallediliyor. Ya yani müzakere konuşuyorsun. Yani ne yapalım? Burada sizin patentiniz var. Ya yani biraz daha önce söylemiştim ve bu yüzden çok önemli diyor. Kendi patentlerin, kendi markaların olmaları da yani biraz karşı tarafı endişelendirmek için. Bir de yani bakmamız lazım. Karşı taraf ne kadar büyüklük bir şirket? Çünkü dediğiniz gibi yani bu patent ve marka davaları çok pahalı. Onların bu davayı sürdürmek için kadar güçleri var mı? Yani paraları var mı? Zamanları var mı? Ki bizde de olacak mı? Var mı? Yani bizim kaybedebileceğimiz tazminatlar nedir? Bunları hepsi düşünerek işte karşı tarafla konuşmamız gerekiyor. Belki eğer davalı olacak şirket büyük şirketse ve karşı taraf ufak bir şirketse şirketi tüm olarak satın alabilirler. Yahut da patenti alabilirler. Bu tür şeyleri gördük. Yahut da cross licensing de oluyor bazen. Yani benim patentler, benim haklarım budur, sizin budur. Biz birbirimize hakları verelim gibi bir durum olabiliyor. Ama tabii ki ilk aşama burada yani infringement analizi olması lazım. Avukat bakması gerekiyor. Avukat diyecek ki evet yani burada bir gerçekten bir ilan ettiğimiz bir risk var. Ona göre hareket edelim. Ya da yok burada bir şey yok. İlerleyelim bakalım biraz daha sert olabiliriz.
Diyelim ki büyük bir şirketiz Türkiye'de. Çok büyük bir şirketiz. Gittik ABD pazarında bir tane startup, küçük bir şirket. Dedi ki benim patentimi ihlal ediyorsun. Şimdi o zaman Deniz Bey'in söylediğine göre şöyle yorumlayabilir miyiz? Yani startup yani 1 milyon, 2 milyon doları şimdi mahkemede harcayacak gücü yok. Bizi dava etmesi çok zor deyip hani başka bir oyunu oynayabiliriz o zaman.
Evet, yani her iki tarafının ne kadar güçlü olduğu ya da ne kadar parası olduğu çok önemli. Yani Amerika'daki sistem pek bakmıyor kimin elinde kimin parası var. Hakim hiç bilmiyor ama yani tabii ki kaç tane avukat üzerinde çalışacak ve o kadar daha çok para aldıklarında yani önemli oluyor. Çünkü yani hesaplamada sonuçta eğer bir tarafta 10 avukat varsa, karşı tarafta tek avukat varsa onu kolayca yani boğulabilirler.
Evet. Yok Alp Hocam, siz ne düşünüyorsunuz?
Valla Deniz'in söylediklerine katılıyorum. Artı tamamen elinin ne kadar güçlü olduğuna bakıyoruz tabii ki burada. Hani şimdi bir kere bir tarafta davacı, bir tarafta davalı var. Şimdi diyelim ki ben davalının avukatıyım. Türkiye'den bir firma geldi burada ürün sattı. Onu dava ediyorlar. Şimdi ben orada benim şunu göstermem gerekiyor. Bir, ihlal yok. İki, karşı tarafın patenti hükümsüzdür. Bu ikisi çok önemli. Bunları göstermem lazım. Dolayısıyla yani burada dava tecrübesi çok önemli. Kanunları bilmek, içtihatları bilmek çok önemli. Ve Amerika'da belki daha sonra gireceğiz bu konuya. Dava sürecinde Amerika'da bir kere mahkemeler çok fazla bir ücret yok. Bir federal bölge mahkemeleri, federal mahkemeler bakıyor patent davalarına. Ve marka davaları da öyle. Bir davaya açmak için bölge mahkemesinde, federal bölge mahkemesinde 402 dolar. En son arttı. 400'dü galiba, değil mi Deniz? 2 dolar artırdılar, 402 oldu.
400, 402, 405'e arttırmayı düşünüyorlar.
Arttırmayı düşünüyorlar 3 dolar daha.
Hocam bu her yerde 2 var ya. Türkiye'de de asgari ücreti yeni zam yaptılar. 2 var orada da. Bu 402 ikiler her çok çok meşhur oldu yani bu
Evet.
aralar.
Yani
Ama 402 dolar da sonra nerede dananın kuyruğu kopacak? Yani masraflar nerede dağ gibi oluyor?
402 dolar, ondan sonra başka mahkeme ücreti yok. Bütün masraf avukat masrafı oluyor. Avukat ücreti çok tutuyor ve burada dava sürecinde dava nasıl işliyor? Dilekçe veriyorsun. Karşı taraf cevap veriyor. Ondan sonra hakim diyor ki işte schedule budur. Bu süreç şu şekilde sürecek. Bu tarihlerde şunları yapacaksınız. Ve bir discovery süreci dediğimiz, yani bizim karşı tarafa elindeki delilleri sorma sürecimiz, onların bizim delilleri sorma süreci ve şahitlerin sorgulanma süreci.
Bu dava öncesi mi, dava açıldıktan sonra mı bu
Dava
süreç?
açıldıktan sonra. Dava açıldıktan
Açıldıktan
sonra
sonra.
oluyor.
Tamam.
Zaten
Delilleri tespit ediyoruz.
evet, delilleri, ondan sonra yani yazılı delilleri karşı taraftan istiyoruz. Onlar bizden istiyor. Onlara soru soruyoruz. Onlara diyoruz ki request for admission dediğimiz, kabul et diyoruz. İşte bunu böyle yaptın, bunu böyle yaptın. Evet, hayır, evet, hayır şeklinde sorular soruyoruz falan. Ondan sonra da karşı tarafın şahitlerini sorguluyoruz. Onlar bizim şahitlerimizi sorguluyor. Ve bu şekilde deliller elde ediliyor. Zaten davaların %95'i anlaşmayla sonuçlanıyor. Neden? Ben şimdi davalının avukatıyım. Davacının avukatıyla elimizde bütün belgeleri görüyoruz. Yani şey yok. Mahkemeye eğer olay duruşmaya giderse jüri önünde hiç kimsenin bir sürpriz yok yani. Biliyorsun onların elindeki delille, bizim elimizdeki delille. Dolayısıyla genelde taraflar bu delillere baktıklarında diyorlar ki ya biz anlaşalım. Yani bu iş eğer jüriye giderse biz bunu kaybederiz. Bir miktar verelim anlaşalım. Ya da biz bunu jüriye gidersek kazanırız. Anlaşmayalım falan şeklinde. %90-95 civarında, bilmiyorum Deniz senin bildiğin rakamlar ne? O civarda anlaşmayla sonuçlanıyor.
Davaların %95'i discovery procedure'ın yüzünden, yani bitmeden önce anlaşma oluyor. Bir de artı bir %3 daha var. Toplam %98'i anlaşmayla oluyor. O da discovery yapıldıktan sonra. Çünkü zaten her şeyi gördüğünden sonra biliyorsun, ben muhtemelen kazanacağım ya da ben muhtemelen kaybedeceğim. Kaybedeceksen o zaman anlaşma yapıp bu iş bitsin istiyorum.
O yüzden mesela yazıları falan okuduğunda derler ki ya Amerika'da yani %5 olursa eğer şey duruşma çok duruşma olmadığı için artık fazla duruşma avukatı kalmadı, bu işi bilen pek duruşma avukatı yok falan şeklinde yazılar oluyor. Ama iyi haber, bizim şirketimizde duruşma avukatı var, daha önce defaten yapmış olan. O nedenle problem değil.
Güzel. Yani tabii bu %90-95 anlaşmayla tamamlanıyor davaların dediniz, ama orada da sonuç olarak hani kaybedeceğine emin olan ya da kazanacağına emin olan taraf birbirine blöf de yapıyor olabilir bu süreç içerisinde. Dolayısıyla yine bir negotiation olacak orada, bir anlaşmaya varırken sonuç olarak.
Kesinlikle, kesinlikle. Blöf her zaman oluyor. Sonra mesela her zaman bunu konuşuruz biz aramızda. Prosecution'la litigation arasındaki fark. Yani patent tescil işlemiyle mahkeme işlemi. Mahkemede avukatlar çok daha birbirlerinin yani boğazlarını sıkmaya çalışıyorlar. Her türlü tekniği kullanmaya çalışıyorlar. Her türlü blöfü yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla orada yani bu işi hakikaten bilen bir hukuk bürosuyla çalışmak önemli.
Çok doğru, çok doğru. Yani yargılama süreçlerinde aslında bayağı bir iteratif bir şekilde getirmiş oldunuz. Bu noktada %90-95'i de yine karşılıklı anlaşmayla tamamlanıyorsa gayet iyi. Ama benim merak ettiğim şey aslında şeyde başlıyor. Dava süreci öncesinde aslında her iki tarafın da amacı, hani bir şekilde bu işi davaya götürmeyelim, lisanslıyorsak lisanslayalım, royaltısı neyse verelim. Ama illaki patent sahibi benim bu ürünü piyasada, Amerika pazarında çıkarmamı engelleyecekse, beni illa korta götürecekse, o zaman benim o markete hiç giremeden belki de çıkmam gerekecek. Dolayısıyla en başından yaptığımı bütün bu büyük yatırımlar, işte personel alımları, işte ofisler, bilmem neler, yani aslında yaptığınız yatırımın birçoğunun çöpe gitmesi anlamına gelmiyor mu? Bu işi araştırmaya vakit ayırmazsanız, kaynak ayırmazsanız ne kadar tehlikeli aslında?
Orada olay şuna geliyor. Yani mesela bir hizmet alındığında, bu bir hizmet, değil mi? Yani şimdi biri geliyor bana bir şirket ya da kişi, ya benim böyle bir ürünüm var, bunu satacağım Amerika'da, bana yardımcı olur musun, bir analiz yapar mısın diyor, değil mi? Şimdi burada hizmete verilen önem ve değer bütün buna geliyor Mustafa, çok açık konuşmak gerekirse. Yani o hizmete harcanan para, gerçekten ya bunu harcamamız lazım. Biz orada şirket kuracağız, ürün satacağız. Bu çok önemli. Cevap bu mu? Yoksa cevap ya bu kadar parayı harcamayalım. Yani tabii bana sorarsan ben bir patent avukatı olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama kişisine göre, şirketine göre, yaklaşımına göre değişebilir bu. Yani bir de fikri haklara verilen öneme göre değişik kararlara varılabilir.
Bunu ben aslında kelime olarak harcama kelimesinin kullanılmasından yana yatırım kelimesinin kullanılmasını tercih ediyorum. Dolayısıyla
Evet,
sen
doğru.
eğer firma olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari bir ürün satacaksan senin bir yatırım bütçen var. İşte ofis tutma, personel, işte satış, pazarlama değil mi? Bir sürü kalem var. Sen bu
Evet.
kalemlerin bir tanesine de risk analizini eklemiyorsan kusura bakma sen o yatırım planını yanlış yapmışsın.
Çok doğru. Bence sen çok daha doğru açıkladın. Gerçekten tam nokta atışı. Evet, bence risk analizine giriyor. Yatırımın bir parçası.
Aynen öyle. Ben öyle görüyorum açıkçası. Peki bu kadar dikkat edilmesi gereken bir konu ise eğer bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en değerli şirketlerden biri Apple nasıl Tonga'ya düşüyor? Nasıl Masimo Medical Device şirketinin işte bu oksijenle alakalı, ölçümüyle alakalı sensörlerine dair patentleri kullandığı için bir ihlal konusunda ürünlerini online'da satışı durdurulabiliyor. Yani şunu demez mi Türkiye'deki şirket? Ya Apple bile yapamıyorsa ben nasıl dikkat edeceğim? Bunu açıklamakta bazen zorlanıyoruz. Yani Apple'ın bile başına geliyorsa o zaman bizim de başımıza gelebilir. Apple bu işi beceremiyorsa ben nasıl yapacağım? Gibi noktalarda bazen serzenişlerde bulunabiliyor şeyler, firmalar. Belki de hani en son Apple'la Masimo arasındaki bu davayla alakalı hani orada farklı bir case mi vardı da Apple Tonga'ya düştü? Ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz?
Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Apple'ın bu Masimo davasında, dosyasında önceden herhangi bir analiz yaptı mı yapmadı mı onu bilmiyorum ben. Yani yapmış olması gerekir. Eğer yapmadıysa yapmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Ama bence analiz yapsa da yapmasa da, bu benim tamamen şahsi fikrim. Bilmeden, Apple'ın kafasında ne olduğunu bilmeden söylüyorum. Büyük bir ihtimalle Apple, ya biz koskoca şirketiz, çok büyük bir şirketiz. Trilyon dolar değerinde değeri olan bir şirketiz. Bize ufacık bir şirket gelip de bizim şeyimizi durduramaz. Yani malın. Çünkü orada olay şöyle oldu. Masimo, aslında Apple Masimo'nun birçok patentini USPTO'da yaptı, iptal ettirdi. Ama bu iptal ettiremediği iki patent, bunlarla Masimo ITC'ye gitti. ITC'de ve lehine karar çıktı Masimo'nun. Ve ITC verdiği kararda yurt dışından gelen Apple'ın ürünü yurt dışında yapılıyor. Burada dizayn ediyor Amerika'da ama yurt dışında. Gelen ürünü gümrükte durdurma kararı çıktı. Şimdi ITC Administration, idari mahkeme olduğu için onun kararını Amerikan başkanının veto etme hakkı var. Dolayısıyla belki Apple öyle düşündü. Ya bu şeye gider, başkana gider, başkan bunu veto eder diye düşündü. Biden veto etmedi. Dolayısıyla Apple bunu temyiz etti. Federal Circuit Court of Appeals, ya Washington DC'de. Federal Circuit Court of Appeals de koydu. Yani durdurdu. Hani ithalin durdurulmasını iptal etti. Devam etsin dedi. Davaya bakmaya devam edeceğiz dedi. Şimdi burada senin soruna dönecek olursak, Apple nasıl böyle bir şey yaptı? Bence yani Apple'ın elinde bir sürü avukatlar var. Diğer hem şirketin içinde hem şirketin dışında hukuk bürolarıyla çalışıyor. Büyük bir ihtimalle ya bize böyle bir karar çıkmaz. Biz çok büyük bir şirketiz. Çıksa da büyük bir ihtimalle başkan bunu veto eder. şeklinde yaklaştı diye düşünüyorum. Tabii bilmiyorum gerçekler böyle mi ama benim görüşüm bu dışarıdan bakınca.
Massimo da ABD şirketi aslında. Peki burada o zaman Massimo atıyorum Çin şirketi olsaydı Biden reject mi edecekti onu?
Yok şimdi Massimo onu söylemesi zor ya. Yani bir kere geçmişte hangi yıldı ve hangi başkandı bilemiyorum, hatırlayamıyorum şu anda da. Geçmişte yine böyle Apple'ın bir iPhone'du galiba. ITC'den karar gelmişti. O zamanki başkan veto etmişti. Hangisiydi Deniz o başkan?
O 2013'tü. O Obama veto yapmıştı. Çünkü o zamandaki yapılan karar bütün iPad'leri ve bütün iPhone'ları
Kapsıyordu.
Amerika'nın gümrüğünde durduracaklardı. Obama da baktı dedi ki ya karşı taraf Samsung, o yabancı şirket. Bu kesinlikle olmaması. Ya aslında haksızlık gibi de görünebilir. Çünkü bu sadece ITC'de yani bu yani bölge mahkemesinden bir karar çıkmış olsaydı o zaman Cumhurbaşkanı'nın diyebileceği bir şey yoktu ama sonuçta ITC yürütme organına bağlı olduğu için o yüzden Cumhurbaşkanı veto kararı verebilir.
Çok ilginç bir konu ya. Yani Massimo da öyle şey değilmiş yani. Hani ben bu kadar eski bir şirket olduğunu da bilmiyordum. 1989'da kurulmuş. Massimo da Nasdaq'ta stokları olan, şey hissesi olan bir şirket yani. Büyük.
Hatta şikayetlerinde şunu söylüyor Massimo. Biz diyor çok iyi yani kandaki oksijeni ölçen algoritma çok iyi bizimki diyor. Apple'ınki diyor kalite olarak o kadar iyi değil. Piyasaya sürdüğü ürünler nedeniyle bizim satışımızı da engelliyor. Çünkü insanlar diyor ki ya bu çok iyi ölçmüyor kandaki oksijeni. Bu teknoloji iyi bir teknoloji değil. O nedenle diye yani öne sürdüklerinden bir tanesi bu Massimo'nun şeyde mahkemede.
Güzel bir gerekçeymiş. Yani sen benim kadar iyi yapamıyorsun sevgili Apple ve benim bu kanda oksijen ölçülmesine dair teknolojiyi millete kötü algılattırıyorsun. Dolayısıyla benim ürünüm de istediği kadar piyasada başarılı olamıyor.
Evet ve tabii ki işin içinde ihlal var. İhlal vardır diyor. Onu öncelikle öne sürüyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu podcast'ı dinleyen arkadaşlar, şirket yönetiminde sahibi olan arkadaşlara tavsiyem Apple kararına bakıp şöyle söyleyeyim. Yani bunların hepsi olabilir. Mahkemede olabilir. Cease and desist bu ürünü yapmayı durdur da olabilir. ITC olabilir. Ya buna sistematik bir şekilde, senin daha önce bahsettiğin gibi yaklaşılırsa araştırılır. Yani bu bir yatırım. Buna baştan analiz edilirse o zaman yani nasıl söyleyeyim ya? Bir ormana girdin diyelim. Ormanda bir sürü vahşi şeyler var. Hayvanlar var. Sağdan soldan geliyor. Eğer tedbirini alırsan ona göre ormandan kazasız belasız geçme şansın var.
Güzel bir analoji. Doğru. Sen ona göre kıyafetini giyersen, elini yüzünü
Aynen.
kapatırsın. Vallahi güzel. Yani bir saati deviriyoruz. Apple Massimo şeyinden de davasından da yani case'inden de vakasından da bir şeyler öğrenebilirsek ne mutlu. Hem dinleyicilerimiz anlamında hem de ben de sizlerle konuşurken zaten çok farklı noktalarda yeni fikirler doğuyor. Bayağı yargılama süreçlerine kadar geldik, konuştuk. ABD pazarı bizim için ne kadar kritik, inovasyon gücü anlamında ve fikir hakların korunma süreçleri, ihlaller anlamında ABD pazarının ne kadar büyük ve önemli bir pazar olduğundan bahsederek geldik ta bu noktaya kadar. Dolayısıyla en temelde belki bitirirken hani take away, ev ödevi, ey Türkiye'deki şirketler, kurumlar dikkat edin dediğimiz noktada ABD pazarına dair bir ürün ticaretleştirme yatırım planınızı, bu bir yatırım planı yapmadan önce top 1 şunu yapacaksınız arkadaşlar. Ne diyoruz o zaman?
Vallahi öncelikle ürünün başkalarının patentine birinci öncelikte eğer bu konuda rakibin varsa rakibinin patentlerine bak. O patentleri ihlal etmediğinden emin ol. Ondan sonra daireyi biraz daha büyüt ve rakibinin dışına da bak. Diğer patentlere de bak. Yani hiç bilmediğin bir yerden bir patent çıkabilir. Bunun bir analizini yap. Sen acaba girdiğinde ihlal şansı var mı yok mu? Bunun analizini yap bir. Bu ürün bazında. Bir de şunu da ilave etmek istiyorum. Diyelim ki ürün yapmıyorsun bir konuda ama çok iyi bir buluşun var. O buluşu da Amerika'da patente müracaat et. Yani şunu söyleme. Ya ben Amerika'da ürün yapmıyorum, o yüzden patente ihtiyacım yok deme. Çünkü patent aldığın zaman daha önce söylediğim gibi o patent sana başkalarının teknolojiyi kullanmasını engelliyor. Sana o hakkı veriyor. Dolayısıyla ürün yapsan da yapmasan da o buluş senin. O patent senin. İleride birisi kullandığında ya bunu lisans verebilirsin ya da başkalarını durdurabilirsin. O patentten de bir gelir elde etme şansın olabilir. Dolayısıyla işin iki tarafı var. Ürün yapıp satmak ve kendini korumak, o ormandan geçerken vahşi hayvanlara karşı. İkincisi de buluşunu korumak patentiyle.
Harika. Yani çok iyi bir özet oldu. Bence oradaki kritik hani şey FTO vesaire kısmı zaten %100 katılıyorum. US'de hani operasyonun ve tabii ticari faaliyetin olmasa bile US'de bir grant'in varsa, bir patentin varsa lisans vererek bir ekstra gelir elde etme veyahut işte farklı farklı endüstrilerde uygulama şansı varsa daha fazla gelir elde etme şansım var. Çünkü yani bugün patent brokerların hepsi ilk sorduğu şey US grant'i var mı? Yani adam sana EP grant'ini falan da sormuyor yani. İlk önce US grant'i var mı diye soruyor. İkinci Çin'de grant'i var mı? Üçte Avrupa patentin var mı diye soruyor. Dolayısıyla
Evet.
sen o ülkede faaliyet göstermiyorsan bile US patenti senin için oldukça değerlidir.
Çok doğru yorumluyorsun. Bunu ben çok duyduğum için özellikle bahsetmek istedim bu podcast'te. Ya biz ürün yapmıyoruz, Amerika pazarında değiliz. Dolayısıyla patente müracaat etmemize gerek yok. Yani bir yere kadar doğru olabilir ama patent almak hiçbir zaman kötü bir şey değil. Eğer o bütçeyi ayırabiliyorsan ilerisi için yani şirketin gelişimi için yahut da şahıssa buluş sahibi ise o ileride gelir sağlayabilir. Çünkü onu lisans edebilirsin yahut da biri ihlal ederse karşı taraftan tazminat talep edebilirsin. Dolayısıyla işin iki yönü var. Ondan bahsetmek istedim.
Çok güzel. Yatırım kararı. Yatırım kararı arkadaşlar. Bu iş bir yatırım kararıdır.
Aynen, aynen öyle.
Deniz Bey'den bir takeaway.
Genellikle her dediğinize katılıyorum. Yani bu ilk piyasaya girdiğinde saldırı ve savunma olarak düşünmesi gerekiyor bir şirket. Savunma kısmında FTO, saldırı kısmında kendi patent tescilleri ve elinde bu iki şey varsa rahat olarak piyasaya girebiliyor.
Çok keyifli bir sohbet oldu yine. 1 saat 10 dakikaya doğru geliyoruz. Burada eğer eklemek istediğiniz ekstradan bir şey yoksa ki Gökalp hocam siz bir şey söyleyeceksiniz galiba.
Evet, bir şey söyleyeceğim ben Mustafa. Özellikle sana çok teşekkür etmek istiyorum bu çalışmalarından dolayı. Bize bu şansı verdiğin için Türkiye'deki şirketlere, arkadaşlara ulaşma fırsatı verdiğin için her zaman bizi bu podcast'i dinleyen arkadaşlar her zaman bize ulaşabilirler. Hiç problem yok. Her sorularını cevaplarız. Gerçekten yapmış olduğun hizmet için çok teşekkürler her zaman. Bunun herkese çok faydalı olacağını düşünüyorum.
Umarım faydalı oluyordur. Yani aldığımız feedbackler o yönde ama bu sözleri sizden de duymak çok onur verici. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği olmazsa zaten bu çalışmaların hiçbiri olmazdı biliyorsunuz. Desteğiniz bizim için çok kritik, çok önemli. Tekrardan emeğinize, ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir bölüm oldu bugün de. İzninizle ben buradan Las Vegas'a bay bay diyerek tekrar başka podcast'te görüşmek üzere diyerek podcast'i kapatacağım.
Teşekkürler,
Ederiz.
iyi günler.
Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugün de yine bilgi dolu ve benim gerçekten hem keyif alarak hem de eğlenerek çektiğim bir podcast bölümü oldu. Bayramoğlu Law Office'in sponsorluğunda ve desteğinde çektiğimiz bu keyifli bölümü yine 60. bölüm olarak Patent Efekt Podcast'in Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast kanallarından ayrıca YouTube Podcast bölümünden de yeni yükledik arkadaşlar. Oradan da dinleyebilirsiniz. YouTube'da da varız artık. YouTube'da podcast bölümü açıldı. Oradan da bizi dinleyebilirsiniz. Yeni bölümlerde yeni konularla ve yeni konuklarla birlikte tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Patent Efekt Podcast'ten bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.